kilise tarihinde Elçi Pavlus'un yaşam öyküsü çok ilginçtir. Birinci yüzyıldan günümüze kadar İncil'in bir parçası olan Pavlus'un yazıları, insanlara bereket olmuş, tanrı bilim sorulara yanıt vermiş ve inanlılar topluluğuna girmeye çalışan birçok yanlış ve sahte öğretilere karşı inanlıları uyarmış, onlara yol göstermiştir. Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubu vardır. Bu 13 mektuptan 4 tanesini Pavlus cezaevinden yazdı. Bu nedenle bu mektuplara cezaevi mektupları deniyor. Yorumunu yaptığımız Efeslilere mektup bunlardan biridir. Pavlus bu mektubu Roma'da cezaevindeyken istedan sonra 62 yılı dolayında kaleme aldı. Efes, Anadolu'nun ve büyük bir olasılıkla Roma İmparatorluğu'nun doğu bölümünün en önemli kentiydi. Şehir, İsa'dan önce 2000 yılında Hititliler tarafından kurulmuştu. İsa'dan önce 1000 yılında Yunanlılar gelene kadar bir doğu, bir Asya kentiydi. Burada doğu ve batının bir karışımı bulunuyordu. 2500 yıl süren uzun zaman boyunca Efes dünyanın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus Efes'te çok etkin bir hizmet başlattı. 2 yıl boyunca Tiranus okulunda konuştu ve iyi haber Anadolu'nun her merkezini etkiledi. Sonunda Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti ve birçok kişi iman etti. Efeslilere mektup, inanlılar topluluğunu Tanrı'nın bir şaheseri, eski antlaşmada açıklanmamış bir sır olarak açıklar. Elle yapılan herhangi bir tapınaktan çok daha harikadır. İçlerinde kutsal ruhun yaşadığı diri taşlardan yani inanlılardan yapılmıştır. Efesliler, İncil'in Alp dağları, kutsal kitaptaki gerçeklerin en yüksek noktası, kutsal kitabın vahiy edilişinin doruğu olarak da kabul edilir. Efesliler mektubu 6 bölümden oluşmaktadır. İlk 3 bölümü kilisenin göksel çağrısı hakkındadır ve doktrinseldir. Son 3 bölümü kilisenin yeryüzündeki davranışları hakkındadır ve çok pratiktir. Birinci bölümde kilise bir beden olarak resmedilir. İkinci bölümde kilise bir tapınaktır. Üçüncü bölümde kilise bir gizdir. Pratik bölüme geldiğimizde dördüncü bölümde kilise yeni bir yaratıktır. Yeni bir adamdır ve dünyada yeni insana yaraşan bir şekilde yaşaması gerekiyor. Beşinci bölüm kilisenin bir gelin olduğunu betimler. Günümüzde kilise gelin değil. Pavlus 2. Korintoslular 11-12'de sizleri Mesih'e sunmak üzere nişanladım demiştir. Ve bir gün kilise Rabbin gelini olacaktır. 6. bölümde ise inanlıların ruhsal savaşları ele alınmaktadır. Şimdi yorumunu yaptığımız Efeslilere mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Programımızda değerli dinleyicilerimiz, İncil'den Efeslilere mektup 1. bölüm 5. ayete geldik. Bu programımızda 5 ve 6. ayetleri çalışacağız. 5. ayette şöyle diyor: Sevgide kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Birisi bu noktada diyebilir ki, bak yine o önceden belirlenme olayına geldik. Korkunç bir şey. Hayır dostum. Bu deyim korkunç değil. Kutsal yazılarda en harika olan bir sözdür bu. Günümüzde fazla sözü edilmeyen bir deyimdir. İtiraf etmeliyim ki kutsal kitabı baştan sona kadar sırasıyla incelemeye girişmiş olmasaydım bu konuyu bypass eder, başka bir konuyu ele alırdım. Örneğin, Mesih inanlılar için sağlanan teselliden söz edebilirdim. Birçok vaazcı bu konuyu benimsemiş. Herkes teselli, avutma gibi konular üzerinde duruyor. Bu önümüzdeki ayetler ise biraz hazmedilmesi zor, katı yiyeceğe benzer. Ama sana ruhsal gıda verebilecek niteliktedir dostum. Bebe mamasıyla beslenen birçok imanlı vardır. Ama belli bir yaştan sonra kemikleri, kasları geliştirecek katı yemeğe ihtiyaç vardır. Tanrı için ayakta durup onun ışığı olabilmemiz için onda kesin olarak seçildiğimizi bilmeliyiz. Buna inanırsan, inan ki hayatında büyük bir fark yaratacaktır. Bu mektubu okurken Efes'teki tepelerin üstündeyiz. Tanrı kiliseyi planladığı zaman bile zaman değil, önceliksiz bir sonsuzluktur. O bunu planlarken şunu şöyle yap, bunu böyle yap diye kendi tercihlerimi verebilme imkanım olsaydı bile bunu yapamazdım. Çünkü orada değildim. O sadece bunu nasıl yaptığını sözünde bana söylüyor. Esaslara dönecek olursak Tanrı sana ve bana diyor ki, ister kabul et, istersen kabul etme. Ben bunu böyle yaptım. Belki yaptığımı beğenmiyorsun ama yine de böyle yaptım. Nasıl olsa bu evrenin efendisi, bu evrenin yöneticisi benim, işte o kadar. Dostum, Tanrı kilisesini herhangi bir parti politikacısına teslim etmedi. Bunun için şükretmeliyiz. Ya da kiliseyi herhangi bir kişiye teslim etmedi. Bunun için de ona şükretmeliyiz. Kilisesini bana teslim etmedi Tanrı. Ve hepimiz bir ağızdan buna amin diyebiliriz. Hamdolsun ki böyle yapmadı. Ancak şunu bilmeliyiz ki Tanrı kilisesini planlarken bizim için üç şey yaptı. İlkin gördüğümüz gibi bizi seçti. Ki bu yutulması epey zor olan hap gibidir ama yine de bizi seçti. İkinci olarak Baba Tanrı önceden belirlediği plana göre bizi oğullar olarak kendi ailesi içerisine aldı. Üçüncüsü ise şudur, sevgili oğulda bizim kabul edilebilir olmamızı sağladı. Ne kadar tekrarlarsam yine yetmez. Seçilmişlik, Tanrı'nın bizi İsa Mesih'te seçmiş olmasıdır. Yine vurgulamak istiyorum. İnsanlar seçilmediklerinden dolayı kaybolmuş değiller. İnsanlar kaybolmuşlardır çünkü günahlıdırlar ve o şekilde kalmayı tercih ederler. Tercihleri onların seçme hakkıdır ama kendi seçimleri Tanrı'nın seçmesine engel olur. Şunu da eklemek gerekir ki, Tanrı kurtuluş için insanı seçiyor diye insanın özgür isteği ihlal edilmez. Seçilmişlik konusunda insan kendi özgür isteğini kullanır. Mesih'i kabul ederse seçilmiş olur. Mesih'i kabul etmezse seçilmiş olmaz. İman babalarından Augustine bunu şöyle ifade etti. Tanrı'da özgürce verilen bir inayet olmasaydı dünyayı nasıl kurtarabilirdi? Aynı zamanda insanda özgür istek olmasaydı dünya Tanrı tarafından nasıl yargılanırdı? Paulus'un ifadesine yine bakalım. Öyleyse ne diyelim? Tanrı'da adaletsizlik mi var? Kesinlikle hayır. Şimdi Tanrı'nın davranışlarında bir haksızlık, bir adaletsizlik olduğunu sanıyorsan fikrini değiştirmeni öneriyorum dostum. Müjdeyi duyurmak için düzenlenen bazı toplantılarda insanlar yaşamlarını Rab'be vermek için öne gelsinler diye teşvik edildikleri zaman öne gelmek bile kendi başına bir iştir. Bunu kabul etmeliyiz ama biz öne geldik diye Rab bizi kurtarmaz. Yani ben kurtulmaya karar verdim de Rab beni kurtardı düşüncesinden aslında kurtulmalıyız. Aynı şekilde iyi çocuklarız diye Rab bizi kurtarmaz. Kiliseye geldiğimiz için ya da dini konularla ilgilendiğimizden dolayı Tanrı bizi seçmemiştir. Tanrı bizlere merhametini uzattığından ötürü seçtiğini söyler dostum. Musa peygamber Rab'be gidip ona diyebilirdi. Bak Rab, ben Musa'yım ve İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp Kenan ülkesine götürüyorum. Övünmek gibi olmasın ama benim gibi birisine kolay kolay rastlamazsın. Aslında ben olmazsam bu çıkış işi nasıl olacak bilemem. bu kadar önemli birisi olduğuma göre dualarıma yanıt vermen istiyorum. Ancak dostum biliyoruz ki Musa peygamber hiçbir zaman bu şekilde dua etmedi. Tanrı ona dedi, merhamet göstereceğim kişiye merhamet edeceğim ve acımak istediğim kişiye acıyacağım. Rab Musa'nın duasını duyacak ve yanıt verecektir ama Musa olduğundan dolayı değil. Hayır, seçilmek insanın isteğine ya da çabasına bağlı değil. Tanrı'nın merhametine, Tanrı'nın kayrasına bağlı olduğu için yapacaktır bunu. Değerli dostum, ben bir gün cennette olacağım. Ama ben Ali olduğumdan dolayı, iyi bir kişi olduğumdan dolayı değil. Açık konuşmalıyız ki hiçbirimiz iyi değiliz. Ben de iyi değilim. Beni tanısanız bile beni benden daha iyi tanıyamazsınız. Aslında beni tanımış olsaydınız belki de beni dinlememek için radyonuzu hemen kapatırdınız. Ama lütfen bunu yapmayın. Biraz daha sabredin. Çünkü madalyonun öbür yüzü de var. Ben de sizi kendinizi bildiğiniz gibi bilseydim, o zaman ben de size konuşmazdım. Öyleyse radyonuzun başında birbirimizle baş başa kalalım. Sen de ben de aynı konumdayız kardeşim. Evet, ikimiz aynı konumdayız. Günahlıyız. Ortak yönümüz budur. Günahlıyız, biliyorum. Bir vaazcı olduğumdan ya da kiliseye gittiğimden dolayı cenneti hak etmiş olamam. Ya da vaftiz oldum diye cennete kabul edileceğimi düşünemem. Bunlardan hiçbiri insanı cennete götürmez, sokmaz. Cennete gitmeme gerekçe olarak Tanrı'nın merhametinden, kayrasından başka hiçbir şey gösteremem. Ben kaybolmuş bir günahlıydım. Sen ve ben, değerli dostum, Tanrı'ya birer hiç olarak yaklaşmalıyız ki bizi sayılacak bir kişi konumuna koysun. Bu şekilde, yani kendimizi bir hiç sayarak Rab'be yaklaşmazsak kurtuluş bulamayız. En iyi kararlarınız tamamen bir kenara bırakılmalı. En yüksek hırslarınız geçilmeli. Önce kayıp olduğunuzu öğrenene dek kurtulacağınızı düşünmemelisiniz. Tanrı'nın merhametini uzatmaya hazır olduğu kişi kayıp günahlıdır. Kaybolmuş günahlıya ve sadece böyle bir kişiye Rab merhamet elini uzatır kardeşim. Bunu tekrar vurgulayayım. Kaybolmuş günahlıya ve sadece böyle bir kişiye Rab merhamet elini uzatır. Bazı entelektüel sorunların olduğunu bana söyleme. Aşman gereken bazı engellerden söz etme. Yüreğinle ona dönmeye hazır olduğun anda Tanrı seni kurtaracaktır. Seni ve beni bir gün cennete getirebilmek amacıyla her şey böyle planladı. Bir gün cennete vardığımızda göreceğiz ki gerçekten her şeyi o yaptı. Şimdi 5. ayette Tanrı'nın bizler için yapmış olduğu bir başka şeye daha geliyoruz. Sevgide bizi önceden belirledi. Belki birisi soracaktır. Önceden belirlenme ile sevgi arasında ne gibi bir bağlantı olabilir ki? Bu ikisi değil aynı cümlede, aynı gezegende bile olamazlar. Yine de işte buradalar. Birçoklarının yüreğine buzullar yağan bu önceden belirleme sözüyle Tanrı'nın sevgisi bir araya gelebiliyor. Önceden belirleme terimi Grekçe'de prorisos sözcüğüyle belirtilir. Tam anlam olarak betimlemek, işaretlemek, bir tarafa ayırmak anlamına geliyor. Aynı zamanda orizo, ufuk anlamındadır. Düz bir yerde ufuk çizgisi görülür. Yani bulunduğun yer ufuk çizgisiyle belirlenir. Önceden belirleme, Tanrı'nın seçtiği kişilerin yaşamlarıyla ne yapacağı konusunu açıklar. Önceden belirleme kurtuluş bulmayan kişiler için asla kullanılmaz. Yani Tanrı hiçbir zaman bir kişiyi mahvolması için önceden belirlemez. Eğer sen kaybolmuşsan bu senin kararınla olmuştur değerli dostum. Tanrı hiçbir zaman senin kaybolmanı istemez. Sen kaybolmuşsan bu senin kararındır. Tanrı'nın seni kurtarmak için sunduğu çareyi reddettin demektir. Bu nedenle kaybolmuş durumdasın. Durum şuna benzer. Ölmekte olan bir adama doktor ilaç verir. İlacı alırsa ölmeyecektir. Bu ilacı içersen iyileşeceksin diyor doktoruna. Adam şaşkınlık içerisinde doktora bakar. Sana inanmam der. Adam ölür ve ölüm raporunu yazarken doktor adamın belli bir hastalıktan dolayı öldüğünü kaydeder. Doktorun raporu doğrudur. Ama şunu da eklemek gerekir. Hastalığın çaresi vardı ve adam o çareyi reddettiği için öldü. Tanrı günahlarımızın yaraştırdığı sonsuz ölüm yargısından kurtulabilmemiz için bir çare buldu ve bunu insanlara sunmaktadır. Tekrar edeyim dostum. Tanrı hiçbir zaman bir kişiyi kaybolsun ve yok olsun diye seçmez. Burada senin özgür iraden devreye girecektir. Neyi seçmen gerektiğine sen karar vermelisin dostum. Önceden belirleme sadece kurtulanlardan söz eden bir sözcüktür. Bunun anlamı Tanrı işe 100 koyunla başladığında iş bittiğinde de elinde 100 koyun olacağıdır. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeşler arasında ilk doğan olsun diyor Romalılar 8. bölümde. Doktor Terry bunun yorgun bir yüreğin başını yaslaması için harikulade bir ayet olduğunu söylerdi. Onun amacına göre çağrılmış olanlar aynı zamanda oğlunun benzerliğine dönüştürülmek üzere önceden belirlenmiştir. Burada kurtuluş bulan insanlar hakkında konuşuyoruz tabii. Romalılar mektubu devam eder. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdığı kişileri akladı ve akladığı kişileri yüceltti. Dostum, Tanrı 100 koyunla yola çıkarsa yine 100 koyunla yolun sonuna varacaktır. Kabul etmeliyiz ki çok iyi bir orandır bu. %0.1 kayıp vardır. Yıllar önce çiftliği olan ve hayvancılıkla uğraşan biriyle konuşuyordum. Yetiştirdiği koyunların %65'ini pazara götürebilirse kendini şanslı gördüğünü söyledi bana. Böyle bir durumda bir koyun yitirilse bir zarar olmaz diyebiliriz ama Rab tek bir tanesini bile yitirmez kardeşim. Bu harika bir güvencedir inanlılar için. Kurtuluş bulan hiçbir kimseyi Rab yitirmeyecektir. Bundan daha güzel bir haber olabilir mi imanlar için? Bu yüzden imanların sevinmesi, Rab'be hamd etmesi gerekir. Kurtulmuş olan inanlıları Rab hiçbir zaman yitirmeyecektir. Rab ise bir kez bu konuyla ilgili bir benzetme anlattı. Bir adamın 100 koyunu vardı ve bir tanesi kaybolur. Biliyor musunuz? Birçoğumuz Mesih'te kurtuluş bulduktan sonra bile kayboluruz. Hayır, kurtuluşumuzu kaybetmeyiz, kurtuluşumuzu yitirmeyiz. Ama Rab'den uzaklaşırız. Kendi yolumuza gideriz. Rab ile olan paydaşlığımızı yitiririz. Bazı kişiler Rab'den o kadar uzaklaşıp kaybolurlar ki bir ara kurtuluşlarını bile yitirdikleri kanısına varırlar. Ama unutmayalım ki kaybolan o koyuncuk ne kadar uzaklarda olsa, ne kadar kaybolmuş olsa da yine Rab'bin koyunudur. Ona aittir. Koyundur, kuzudur. Koyun kuzu çamurdan hoşlanmaz, çamura düşebilir ama oradan er geç çıkacaktır. Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık diyor Yeşaya peygamber. Eğilimimiz budur dostum. O yönde gitmeye alışmışızdır. Doğal yapımızda Tanrı'ya doğru gitmek yerine ondan kaçmak isteriz. O zaman çoban ne yapar? O kaybolan koyunu aramaya gider. Eminim ki çiftlik sahibi dostum bir koyun kayboldu diye kışın ortasında fırtınalı bir gecenin yarısında kalkıp da onu aramaya koyulmaz. Belki de bırak gitsin diğerleri var diyecektir. Rabbe şükredelim ki bu şekilde davranmayan bir çobanımız, bir Rabbimiz vardır. Benim çobanım 100 koyunla yola çıktım, 100 koyunla gideceğim yere varacağım der. Şimdi farz edelim ki çobanımız ileride bir gün cennette koyunları saymaya başlıyor. 1, 2, 3, 4... 98, 99, 99 acaba Ahmet ya da Aysel nerede? Onlara ne oldu? Ne yapalım? İşte bir tanesini kaybettik, bırakalım gitsin. Nasıl olsa birçokları Ahmet'in bu imanı sonuna kadar sürdüreceğini beklemiyordu. Tanrı'ya şükürler olsun ki Rabbimiz bu şekilde hesap görmeyecektir kardeşim. Bu insan mantığından çıkan düşüncedir. Ama Tanrı böyle düşünmüyor. Koyunlarını sayarak ağıla alırken ben orada yoksam 99'u orada bırakıp beni aramaya koyulacaktır. Beni bulup ağılına getirecektir. Sen kayıpsan seni bulup ağılına getirecektir. Önceden belirlenme işi bu demektir kardeşim. Bu söze bayılıyorum. Tanrı'nın bana verdiği garanti belgesidir bu. Koyunlarım sesimi işitirler. Ben onları tanırım. Onlar da beni izlerler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse benim elimden kapamaz. Yuhanna 10. bölümde İsa Mesih böyle dedi. Onları hiç kimse benim elimden kapamaz. Her zaman hatırlamamız gereken bir şey vardır. Koyunlar kurtuluşu elde etmişlerse bu onların akıllı olduklarından dolayı değildir. Aslında biliyor musunuz? Koyunlar akılsız hayvanlardır. Onlar güvenlik içerisinde kalacaklarsa kendi becerilerine değil akıllı olan çobana dayanır. İşte muazzam gerçek budur. Biz önceden belirlendik ne amaçla? İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye. Burada oğullar konusunda mecazi anlam kullanılır. Ama oğulluk gerçekten tüm hakları bize vermektedir. Tanrı'nın çocukları değiliz sadece, erginliğe erişmiş, miras hakkına sahip çocuklarız. Galatyalılara yazılan mektupta bu konu tüm ayrıntılarıyla ele alınmaktadır. İki önemli gerçeğe işaret eder. Oğulluğa alınmak, yeniden doğmak demektir. İsa Mesih'e iman edenlerimiz kutsal ruh aracılığıyla yeni doğuşu almışızdır. Tanrı'ya ait olan çocuğu yeniden doğmuştur. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan yani Tanrı'nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz diyor Petrus. Böyle bir kişi Tanrı ile yeni bir bağlantı içerisinde yaşaması için yeniden doğdu. Rabbi İsa Mesih Yahudilerin din önderlerinden Nikodem'e yeniden doğmalısın dediği zaman bunu kastetmişti. Oğulluğa alınmak, evlat edinilmek aynı zamanda ayrıcalıklı bir konuma sahip olmaktır. Kurtulduğumuz zaman Mesih'te bebekler olarak Tanrı'nın ailesi içerisine doğarız ama bununla birlikte erginlik çağına erişmiş oğulun sahip olduğu ayrıcalıklara da sahip oluruz. Kutsal ruhunu bize öğretmenimiz olarak verdiği için iman eder etmez onun kutsal sözünü hemen anlamaya başlarız. Küçük çocuklara hiç dikkat ettiniz mi? Durmadan konuşur, konuşur, konuşur. Ancak onun söyledikleri sözlerin birkaçını anlayabiliriz. Ama yine de neye ihtiyacı olduğunu, ne istediğini anlatabiliyor. Parmak kadar çocuktur ama bazen insana şaşkınlık içerisinde bakıp söylediklerini neden anlamadığınızı sanki soracakmış gibi bir ifade vardır yüzünde değil mi? Çocuk da sizi her zaman anlamıyor ama beni sevindiren şahane bir şey vardır. Bugün benim göksel babam vardır ve uzun zamandan beri ben onun çocuğu, bebeği olarak yaşamaktayım. Ve o bana beni kendisini anlayabileceğim bir konuma getirdiğini söylemiştir. İnsan bebeklerin büyüyüp de bizi anlamasını iple çeker bazen değil mi? Tanrı ise şimdiden bizimle konuşur, bizi anlar. Paulus şöyle yazdı. Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen ruhu aldık. Tüm bunlar dostum, Mesih İsa'da oldu. Çünkü diyor, tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir aracı vardır. Öyle ki diyor, sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Efesoslular 1, ayet 6. Her şey Tanrı'nın yüceliği için olduğundan, Paulus bu görkemli hamd ilahisini, Rabbi yücelten bu sözü bir mezmurdan aktarıp dile getirdi. Her şey onun inayetine ve sonunda onun yüceltilmesi amacına dayanarak yapılır. Başlangıçta lütuf vardır, düşüncede evlat edinilme vardır ve kabul ediliş onun yüceliği içindir. Yani Tanrı'nın müdahalesi lütuf ile olur dostum. Yeni doğuşla oğullar oluruz ve tüm bunları kabul ettiğimiz zaman yine onun yüceliği için bunu yaparız. Sevgili oğlunda bizi bağışladı. Ne harika değil mi? Sevgili oğlunda bizi bağışladı. Sevgili olan kimdir? Oğul diyor, yani İsa Mesih'tir. Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğim, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum. Çünkü dünyanın kuruluşundan önce sen beni sevdin diyen Rab İsa'dır. Tanrı, imanlısını Mesih'te görür ve Mesih'i nasıl kabul ederse imanlıyı da aynı şekilde kabul eder. Bu şahane bir şeydir, ancak bu esasa, bu temele dayanarak ben cennette olacağım. Kendi becerilerimin ya da iyi işlerimin kazandırdığı bir şey olamaz cennet. Ben onun sevgili oğlunda kabul edildim. Tanrı Mesih'i nasıl seviyorsa beni de öyle seviyor. Çünkü ben Mesih'teyim. İsa Mesih şöyle dedi. Ben onlarda, sen bende olmak üzere tam bir birlik içinde bulunsunlar ki dünya beni senin gönderdiğini, beni sevdiğin gibi onları da sevdiğini anlasın. Demek ki Baba Tanrı'nın yapmış olduğu üç yönlü bir iş vardır. Bizi Mesih'te seçti. Oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Sevgili oğul da bizi kabul etti. Dostum, tüm bunlar onun lütfunun övülmesi ve yüceltilmesi için yapıldı. Birine yücelik ve övgü yükselteceksek ona yükseltilmeli. Yani Rabbe, her şeyi yapan odur. Tüm bunlar bizim yararımıza oldu. Bu işin zevkini çıkarmak, sevinmek isterim. Bunun hakkında konuşmayı severim, çünkü gerçekten konuşulmaya değer bir konudur bu. Bugün kahve köşelerinde ya da orada burada duyduğumuz gevezeliklerden ve hatta sözde dini konulardan çok daha iyi bir konu değil mi bu? Mesih'te açıklanmış olan Tanrı lütfunu, Tanrı kayrasını olduğu gibi görmemize ne kadar ihtiyaç var değil mi değerli dinleyicilerimiz?